أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وفهما. Enam suresinin 72. ayeti idi en son üzerinde konuştuğumuz ayet. Ben 71. ve 72. ayetleri hızlıca okuyup anlamını hatırlatıp 73. ayetten inşallah devam edeceğim. Konuyu bir kez daha hatırlamak için bunu yapmamıza fayda var. Bütün Enam suresindeki ana konu tevhid inancı, ahiret inancı. İçinde bulunduğumuz bölümde de özellikle tevhid inancı işleniyor. Tevhid inancı bütün peygamberlerin gönderilişinin asıl amacı. Ahiret inancı da tevhid inancını yerleştirirken bütün peygamberlerin kullandığı en önemli tehdit aracı. Evet, aynen bir daha tekrarlıyorum. Bu bir tehdit aracıdır. Evet, iman edenler için de bir müjdedir, doğru. Ama peygamberlerin karşısındaki kitle ilk etapta iman etmeyenlerden oluştuğu için mesela Resulullah Aleyhisselam'a Allah Teala davetine başlarken kum fe'enzir emrini verdiğinde kalk ve korkut der. Uyar diye tercüme ederiz inzar kelimesini. Ama buradaki inzar korkutarak uyarmak anlamına gelir. İnsanlar ilk başta inanç problemleri yaşadıklarından, ahlak problemleri yaşadıklarından, ibadetsiz bir hayat sürdürdüklerinden dolayı, yani ki Allah'tan kopuk bir hayat yaşadıkları için ilk etapta korkutularak uyarılırlar. Bu zaten makul, mantıklı olanıdır aynı zamanda. Ahiret inancının o yüzden öne çıkarılan, ilk dile getirilen kısmı müjdelemekten daha ziyade uyarmaktır. Elbette mümin kullar için de arkasından müjdelemeler gelecektir. 71. ayette şöyle buyuruyordu Rabbimiz. Kul de ki ey peygamber, ey mümin, ey Müslüman, ey bu kitabı okumakta olan kişi, şunu sözünle, davranışınla, hayatındaki tutumunla ifade et. Ened'u min dunillahi ma la yenfa'una ve la yadurruna. Biz, bize hiçbir fayda sağlayamayacak, zarar da veremeyecek olan varlıklara mı tapalım Allah'ın dışında? Ve nuraddu ala akabina ba'de iz hedanallahu. Ve Allah'ın bize hidayet etmesinden sonra gerisin geriye mi dönelim yani? Kellezi istehvetu şeyatînü fil ardı hayrâne lehu ashabun yed'ûnehu ilel hudâtina. Ne yapacağını şaşırmış bir vaziyette yeryüzünde kararsız dolaşıp duran, şeytanın kendisini aldattığı, iyi dostlar, hak üzere olan insanlar gel bu tarafa diye çağırıp durduğu halde, kararsız bir vaziyette haktan uzaklaşanlar gibi mi olalım? Kul de ki inne hudallahi huvel huda. Gerçekten hidayet yalnızca Allah'ın hidayetidir. Evet, doğrudur. Allah'ın yolundan başka yollara çağıran davetçiler de vardır. Resulullah Efendimizin ifade ettiği gibi Resulullah Aleyhisselam yere bir çizgi çizer. O çizginin yanına, sağına, soluna başka çizgiler çizer. Ve çizdiği birinci ana çizgiyi göstererek der ki bu Allah'ın yoludur. Bu yolun başında bir davetçi vardır. İnsanları Allah'ın dinine çağırır. Şu yanlarına çizdiğim çizgiler de batıl yollardır. Her birinin başında insanları o batıla davet etmekte olan davetçiler vardır. Bu davetçiler bazen gerçekten konuşan insanlar olabilir. Bazen kurumlar olabilir. Bazen topluluklar olabilir. Bazen somutlaştırılmamış, bir bedene bürünmemiş düşünceler olabilir. Yapılar olabilir. İşte doğru yol budur diye Resulullah Aleyhisselam gösteriyordu. Allah'ın hidayetinin dışında hidayet ettiğini zanneden, hidayete çağırdığını söyleyen başka davetçiler de vardır ama hidayet gerçekten Allah'ın hidayetidir. Ve ümirna linüslime li rabbil alemin. Biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunduk. Başkasına yönelmemek, bütün peygamberlere emredilen, peygamberler aracılığıyla da bize emredilen birinci vazifemizdir. Peki, alemlerin Rabbine teslim olduğumuzu nasıl göstereceğiz? Ben teslim oldum demekle hiç kimse teslimiyetini ifade etmiş sayılmaz yeteri kadar. Ben Müslüman oldum demek sadece dilden dökülen bir cümledir. Evet, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah cümlesini söylemek kişiyi Müslüman eder. Hukuken, fıkhen, itikaden onun Müslümanlar camiasından sayılması için yeterlidir. Cenaze namazının kılınmasını sağlar. Doğrudur. İnanılarak söylediğinde elbette ki hakikatini Rabbimiz bilir. Cennete girmesine de vesile olabilir. Ama Rabbimizin razı olduğu ve bizden istediği teslimiyet şu şekilde ifade edilmiştir. Ta ilk Mekki surelerde ve ene akimus salate ve namazı ikame edin diye emredildi bize. Bizim en önemli vazifemiz teslimiyetimizi namazla göstermektir. Geçen dersimizde ifade etmeye çalışmıştım. Namaz, kulun Allah'a yönelişini ifade eden, Allah'a bağlılığını ifade eden, bütün davranışları temsilen kullanılan bir kelimedir. Özellikle Mekke döneminde indirilen surelerde. Vetteguhu, Allah'a karşı gelmekten sakının, takva sahibi olun. Kalbinizi Allah'tan başkasına bağlamayın. Takvayı ben özellikle kalple ilişkilendirmeyi şu yüzden yaptım. Resulullah Efendimiz takvanın nerede olduğunu soran sahabisine göğsüne 3 defa işaret ederek takva buradadır, takva buradadır, takva buradadır diye cevap vermişti. O yüzden özellikle takvayı kalple ilişkilendirdik. Bu şu anlama gelmiyor. Efendim takva kalpte bir duygudur. Takvanın kalpte olup olmadığını hiç kimse bilmez. Bu çok belirsiz bir laftır. Bu günahlarına veya günah dolu hayatına kılıf bulmaya çalışanlar için de şeytanın önüne altın bir tepsiyle sunduğu mazerettir aslında. Bir kalpte takvanın olup olmadığının belli olmayacağını iddia etmek saflık olur. Çünkü Resulullah Efendimiz demiştir ki, vücutta bir et parçası var. O et parçası eğer salih olursa bütün vücut salih olur. Eğer o et parçası ifsad olursa bütün vücut fesada uğrar. Dikkat edin, o et parçası kalptir diyor. İçinde takvayı barındıran bir kalbin fesada düşmüş olmasını hiç kimse iddia edemez. O kalp içinde takvayı barındırdığında salah üzere bir kalptir. Öyleyse bütün davranışları da salah üzere olacaktır. Salihlik üzerine olacaktır. Biz Allah'tan sakınmakla, Allah'tan korunmakla, Allah'a sığınarak Allah'tan korunmakla emrolunduk. Ve huvellezî ileyhi tuhşerûn. O yanına gidip hesap vereceğimiz Rabbimizdir. Bu hesap korkusu her an her Müslümanın içinde barındırması gereken korkudur. Bütün insanların da bu korkuya sahip olması için uğraşmak boynumuzun borcudur. O büyük günle ilgili olarak da Rabbimiz şöyle bir hatırlatma yapar. Bu bölümün bitirişi olacak bu ayet. Arkasından genişçe bir bölüm Hazreti İbrahim'den bahsedip bu sayfaya kadar, yani 73. ayete kadar anlatılanların neredeyse tamamı bir olay üzerinden, Hazreti İbrahim üzerinden anlatılacak. Ona geçmeden önceki son ayetimiz ve huvellezî halakas semâvâti vel arda bil hak. O Allah ki yanına gidip huzuruna çıkacağımız, önünde muhakeme olunacağımız, mahkememizi yönetecek olan ve hakkımızda kararı verecek olan Rabbimiz, odur ki, aynen çeviriyorum. Yani isim vermemize bile gerek yok. Çünkü başka alternatifi yok. Başka seçeneği olmayan tek varlıktır o. Odur ki gökleri ve yeri hak üzere yarattı. Bu gökleri ve yeri hak üzere yarattı, hak ile yarattı. Bu ayetin bu ifade biçimi Kur'an-ı Kerim'de pek çok defa tekrarlanır. Hemen hemen bütün müfessirlerimiz buradaki göklerin ve yerin hak ile yaratılması, hak için yaratılması, hak üzere yaratılmasında üzerinde durulan hak kelimesinin anlamını açıklarken derler ki, anlamı vardır göklerin ve yerin yaratılışının. Amacı vardır. Anlamsız ve amaçsız bir varlıklar aleminde yaşamıyoruz. Göklerin yaratılmasının, yerin yaratılmasının bir anlamı vardır, bir amacı vardır. Yani şöyle izah etmeyiz biz. Efendim, büyük bir patlama oldu. O patlamanın neticesinde evren oluşmaya başladı. Aradan geçen milyarlarca yıl içerisinde işte şu anda içinde bulunduğumuz evren oluştu. Bu evren içerisindeki bir parça da dünya dediğimiz bu gezegendir. Dünyayı saran atmosfer şudur, yer tabakası budur. Bunların hepsinin doğru olduğunu bile varsaysak bu neden yaratıldığını açıklamıyor. Bu olayın sebebini, hikmetini, hedefini açıklamıyor. Sadece nasıl sorusunun cevabını bulmaya çalışıyor insanlar. Farkındaysanız eğer okullarda öğrendiğimiz bilgiler, adına bilimsel denilen çalışmalar kesinlikle anlam arayışı içerisinde değildir. Niçin sorusunun cevabını araştırmaz. Fizikçiler, kimyacılar, biyolojiciler, efendim uzay bilimcileri, yer bilimcileri, okyanus bilimcileri, hayvan bilimcileri, bitki bilimcileri, yani dinden koparttığınız bilim dünyası, dinden koparılmış olan bilim dünyası bir şeyin nasıl olduğuyla ilgilenir. Nasıl sorusunun cevabını aramaktadır. Nasıl sorusunun cevabını aramak elbette ki önemlidir ve insanın yeryüzündeki hayatını kolaylaştırmaya yarar. Evet, dinden kopartılmış bilim insanlarının da en büyük amacı insanın yeryüzündeki yaşamını kolaylaştırmak, insanın yeryüzündeki gücünü artırmaktır. Bunu başarmışlardır da, yani bunu görmezden gelmemize de gerek yok. Sadece şunu ısrarla anlatmamız gerekiyor, ısrarla düşünmemiz gerekiyor. Niçin sorusu sorulmadığında insanca bir eylem yapılmış olmaz. Çünkü bütün soru kalıpları içerisinde, bütün soru kelimeleri içerisinde doğrudan sadece insana has olan tek soru kelimesi niçin kelimesidir. Örneklendirmeye çalışayım. Yani soru kelimelerimizi hatırlayın. Ne, kim, nerede, ne zaman, nasıl? Bakın, bütün bu soruların cevaplarını çok düşük düzeylerde de olsa hayvanlara da öğretebilirsiniz. Hayvanlar da ne yapmaları gerektiğini öğrenebilirler. Nitekim hayvanlarla uğraşan insanlar, yani mesela ahırındaki bir düzenekten burnunu dokunarak su akıtmasını büyükbaş ya da küçükbaş hayvanlara öğretebiliyorlar. Bir köpeğe bir konuda nasıl davranması gerektiği öğretilebiliyor. Yani pek çok hayvana ne yapması gerektiği, nasıl yapması gerektiği, ne zaman yapması gerektiği, nerede yapması gerektiği ve kime yapması gerektiği öğretilebilir. Bir köpek kimi koruyacağını öğrenebilir. Nasıl koruyacağını da öğrenebilir. Ne zaman ve nerede koruyacağını da öğrenebilir. Hayvanların ilgilenmediği tek soru vardır. O da niçin sorusudur. Sebep peşinde değildir. Çünkü yaşadığının ve etrafındaki varlıkların farkında olan tek varlık insandır. Biz bu ifadede Allah gökleri ve yeri hak üzere yarattığı ifadesinde o yüzden ısrarla bu konu üzerinde duruyoruz. Allah gökleri amaçsız yaratmamıştır. Ey insan, göklerin ve yerin yaratılışının sebebini öğrenmek zorundasın. Çünkü bu sebep seni ilgilendiriyor. Bu sebep senin de yaratılışının sebebidir aynı zamanda. İnsan kendi varlığının da sebebini ancak içinde yaşadığı alemin yaratılış sebebiyle ilişkilendirerek anlayabilir. Yoksa bir insanın efendim nereden geldim, nereye gidiyorum sorusunun cevabını biyolojik olarak vermesi çok basit bir şeydir. İşte okullarda öğreniyoruz, herkes yaşayarak öğreniyor. Annenin vücudunda meydana gelen gelişimleri biliyoruz. Babayla olan ilişkisini biliyoruz. Doğum sırasında yaşanan olayları biliyoruz. İnsanın doğumundan sonraki yaşam sürecini takip edebiliyoruz. Ölümün vücutta nasıl gerçekleştiğini ve neler yol açtığını biliyoruz. Mesele o değil ki. Tamam, bütün bunlar hayatı kolaylaştırmaya yarar. Mesele şu: niçin doğdun? Bu sorunun cevabı herkesi ilgilendirmeli. Herkes bunun üzerinde kafa yormalı. Yani şöyle düşünmemeli hiçbir insan. Benim doğumumun bütün varlıklar aleminde hiçbir anlamı yok. Herhangi bir varlığın varoluşu gibi bir varlığım var. Yani herhangi bir bitkinin, çiçeğin, ağacın, böceğin. Ama bir Müslüman için bu bile anlamlı değil. Çünkü biz Müslümanlar her bir varlığın anlamlı olduğuna, bir sebep için yaratıldığına inanırız. Evet, göklerin ve yerin yaratılış sebebini keşfeden, öğrenen ve bunun aydınlığına kavuşan Müslüman arkasından kendisinin bu evrendeki yerini de öğrenecek, bir amaç için yaratıldığını fark edecek ve umarız ki o hedefe uygun çalışacaktır. Ama size sadece belli bir süre verilmiştir. Bütün bu hakikati keşfetmek için bir süreniz vardır. İlâ nihaye, sonsuz devam edip gidecek bir zamanınız yok. Görmüyor musunuz? Hayat gelip geçiyor. Şöyle insanlar kaç yaşına gelirse gelsin geriye dönüp bir baktıklarında içinde bulundukları yaşa nasıl geldiklerini hiç fark etmiyorlar. Sanki göz yumup açıncaya kadar gelivermişler. Allah rahmet etsin, Yunus Emre'nin ifade ettiği gibi. Geldi geçti ömrüm benim, şol yel esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle geldi, bir göz yumup açmış gibi. Öyledir hakikaten yani. Ne kadar yaşarsanız yaşayın, yani insandan yaşatır hayat çok kısa bir hayattır. Bu hayat hakikatleri keşfetmek için geç kalınabilecek bir hayat değildir. Hareket etmek gerekiyor, çabuk olmak gerekiyor. Bu para kazanmak için gösterdiğiniz aceleden daha önemli bir aceledir. Bir an evvel herkes hayatının amacını, hayatının varlık gayesini öğrenmeli ve bu gayeye doğru hareket etmelidir. Neden? Çünkü ve yevme yegulu kün feyekun. Bir gün gelir, Allah ol der. Esasen içinde bulunduğumuz varlık yine böyle başlamıştır. Yani ol demiş ve içinde yaşadığımız bu varlık oluşu ortaya çıkmıştır. Bir gün yeni bir oluşu dileyecektir. Bu şu andakinin yok olmasıyla mı ilgilidir? Yok olup yerine yenisini mi kurmasıyla ilgilidir? Bu benim bileceğim ya da bizim bilebileceğimiz bir şey değil. Sadece yeni bir oluş diler Allah. Mevcut oluşun başka bir oluşa aktarılmasını diler, takdir eder Allah. Ve bunu gerçekleştirmek için yapacağı tek şey vardır. Ol der ve o da gerçekleşir. Kavluhul hak. Allah'ın sözü gerçekleşir. Allah'ın sözünün gerçekleşmesinin önüne hiç kimse geçemez. Ve yerler yeni bir yere, gökler yeni bir göğe çevriliverir. Yepyeni bir alemdeyizdir. Yepyeni bir hayattayızdır. Dayanıp güvendiklerimiz, umut bağladıklarımız, peşinde koştuklarımız elimizden kaybolup gitmiştir. O gün başka her söz sesini keser. Tek ses sahibi, tek söz sahibi Allah. Ve lehul mulku yevme yunfahu fis-sur. Sura üfürüldüğü gün otorite onundur. Egemenlik ona aittir. Başka başka egemenlere boyun eğenler, başka başka otoritelere kulluk edenler, kendi nefislerinin peşinde koşturanlar, toplumlarını tabulaştıranlar, Allah'ın yarattığı varlıkları Allah'a ortak koşanlar, insanlıklarını bu kadar aşağı düşürenler, kendi yaptıklarını Allah'a ortak koşanlar, kendi yaptıklarının karşısında eğilip kendi seviyeden düşürenler, o gün hakikatle karşılaşırlar ki, sura üfürüldüğünde otoritenin kime ait olduğunu görürler. Kimmiş? Alimul gayb ve şehade. Ve huvel hakimul habir. O görünmeyeni de görüneni de bilendir. O günkü kurulacak olan düzeni de bilen, şu anda içinde bulunduğumuz hali de bilendir. Bizim için bilinmez olan her şeyi bilmekte, bizim için bilinebilir olan şeyleri zaten bilmektedir. Hakimdir. Yaptıklarında hikmet vardır. Aynı zamanda hüküm sahibidir. Hükmünün önüne geçilemeyendir. Hikmetini keşfedelim diye peygamber göndermiştir. Hikmetini öğrenelim diye kitap indirmiştir. Hikmetini öğrenelim diye akıl vermiştir. hikmetini öğrenebilelim diye aklın keşfetme gücünü yaratmıştır. Akıl yürütmeyi öğretmiştir insana ve yine aynı hikmeti keşfedelim diye üzerinde akıl yürütülebilecek bir alem ve varlıklar dünyası yaratmıştır. Ve yine hikmetini keşfedelim diye üzerinde kitabın ve peygamberin aydınlığında, rehberliğinde, yol göstericiliğinde akli istidlaller yapabilmemiz için enfüsi ve afaki ayetlerini yerleştirmiştir. O ne yaptığımızdan haberi vardır. Kesinlikle gafil, hayır, asla, haşa ki değildir. Her şeyden haberi olandır. Onunla karşılaştığımız, onun huzuruna geldiğimiz gün bütün yaptıklarımızı bize de haber edip onunla karşılaşmamızı sağlayacaktır Allah. Biraz önce de ifade ettiğim gibi bütün bu anlatılanların 73 ayet boyunca üzerinde durulan konuların işte bir insanın, seçilmiş bir insanın, Allah'ın seçtiği bir kulun hayatında yaşadıkları üzerinden örneklendirilmesiyle karşılaşıyoruz. Hazreti İbrahim'le ilgili bir bölüme başlıyoruz. Çok özel bir peygamber olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir kez daha hatırlamakta fayda var. Şunu deyip geçmek iyi bir şey değil. Efendim Hazreti İbrahim'in ne kadar önemli bir insan olduğunu biliyoruz. Hazreti İbrahim'in ne kadar önemli bir insan olduğunu ve neden önemli olduğunu, bu soruyu atlamayacaktık ya, ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve neden önemli olduğunu Kur'an'dan öğrenmiştik. Hani bunu En'am suresinde, hani bunu Bakara suresinde anlatmıştık ya, burada bir daha tekrar etmeye gerek yok demeyelim. Ve her defasında tekrar edelim aslında. Çünkü insanlar hayatlarını ilgilendiren en önemli bilgileri, en önemli düşünceleri sık sık tekrar etmediklerinde çabucacık unutuyorlar. Hayatın meşgaleleri, hayatın akışı insanları unutkanlığa sevk ediyor. Aslında kimlerin rehber olduğunu, yol başlarında kimlerin durması gerektiğini ve kimin gösterdiği yola girmemiz gerektiğini hatırlamak için bu yol göstericilerin niye çok önemli olduğunu sık sık hatırlamakta fayda var. Hani hatırlayın Hazreti İbrahim'i. Çok özel birisiydi. Allah ona göklerin ve yerin melekutunu göstermişti. Gizliliklerini, anlamını, amacını, hikmetini ona lütfetmiş, öğretmişti. Peygamberler böyledir. Peygamberlerin imana erişmesi kendilerinin akıl yürütmeleriyle, araştırmalarıyla, çok kitap okumalarıyla, çok derslere gitmeleriyle, çok seyahat etmeleriyle gerçekleşen bir durum değildir. Bu onların yapacakları göreve de uygun değildir esasen. Onların inançlarının kesin inanç olması gerekiyor. Onlar hakikati sadece düşünmüş olmak, hakikate sadece iman etmiş olmakla yetinemezler. Onlar hakikatle birebir muhatap olmuş olmaları gerekiyor. O yüzdendir yani mesela Resulullah Efendimiz Cebrail'i iki defa asli suretiyle görmüştür. Yani bu başka bir kula, onun ümmetine verilmeyen bir özelliktir. Çünkü onun konumu özel olmak zorundadır zaten. Yani ölülerin nasıl diriltileceği Hazreti İbrahim'e somut olarak yaşatılarak gösterilmiştir. Bu onun yaşaması gereken bir şeydir. Allah ona lütfetmiş, bunu görmüş. Hazreti İbrahim görevlendirildiği andan itibaren harekete geçmiş. Burada okuyacağımız ayette ve bir başka yerde daha geçen ayetten biliyoruz ki babasına ve demek ki kendi ailesine ilk uyarısını yapmış. Babasından aldığı tepkilerden yılmamış. Babasıyla uğraşmaya, uğraşmaktan kastım babasını doğru yola getirmek için uğraşmaya devam etmiş. Ailesi için uğraşmış. Sonra bir adım daha atmış. İşte şimdi burada göreceğiz inşallah. Kendi toplumuna, kendi halkına doğru inancı, tevhid inancını öğretmek için onların savundukları, sahip oldukları ve kulluk ettikleri inancın, ibadetin, tanrıların boş olduğunu göstermek için uğraşmış. Arkasından kralla muhatap olmuş. Kendi ülkesinin kralına hakikati, tevhidin gücünü, tevhidin gerçekliğini öğretmiş. Hala akıllanmayınca içinde bulunduğu toplum bizzat giderek putlarını kırıp bir şok tedavisiyle onların tapındığı tanrıların ne kadar boş olduğunu onlara sarsıcı bir operasyonla göstermiş. Sonra ateşe atılmaya kalkışılmış. Ateşe atılırken büyük bir tevekkülle yaptığı eylemin sonucunu kabullenmiş. Hiç geri adım atmamış. Allah onu kurtarmış. Kurtardıktan sonra bile kavmine acıyarak oradan ayrılmayı tercih etmiş. Allah ona bir çocuk vermiş. Çocuğunu Allah yolunda kurban etmeyi kabul etmiş. Allah ona bir emir vermiş. Çocuğunu ve bebek yaşındaki çocuğunu ve hanımını ölümün muhakkak gibi göründüğü bir çöl ortasına götürüp bırakmış. Sadece Allah dediği için. Yani Allah'ın ifadesiyle söyleyelim. Allah İbrahim'i pek ağır imtihanlardan geçirmiş ve İbrahim her defasında Allah'a teslim olanların ilki olmakla emrolundum ayetini bize kendi hayatında ispat etmiş. Sonuçta da Allah'ın seçtiği kul olmuş, Allah'ın yücelttiği kul olmuş, oğluyla beraber Kabe'yi Hazreti Adem'in temellerini bulup üzerinde yeniden inşa etmiş, insanlara haccı ilan etmiş ve bu kadar yaptığı güzel işlerin sonucunda Rabbinden dünyaya yönelik istediği şey sanki sadece şu olmuş: Rabbim bana geride iyiliklerimle anılacak, iyi anılmamı sağlayacak bir isim lütfet demiş ve aynen gerçekleşmiş. Ondan sonra gelen peygamberlerin hepsi onun soyundan gelmiş. Tek başına bir ümmet diye tanıtılmış bir peygamberdir. Kalbinde marifetullah, Fahreddin Razi'nin ifadesiyle söyleyelim, kendi cümlemiz girmiş gibi satmayalım. Fahreddin Razi'nin ifadesiyle kalbinde marifetullah, dilinde burhan yani deliller, hayatında teslimiyet olan birisidir. Kendi bedenini ateşe, hanımını bebeğiyle beraber yalnızlığa, gurbete, ölüme, çocuğunu kurban etmeye rahatlıkla verebilmiş bir peygamberden bahsediyoruz. İşte bu peygamberin hayatından bir özel bölüm sunacağız inşallah. Bizim hayatımızda, inancımızda da özel bir yeri olduğu için her namaz kıldığımızda önce Resulullah Aleyhisselam'a salat ve selamda bulunur. Hemen arkasından Hazreti İbrahim'i anarız. Allahümme salli ala Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala Ali İbrahim diyerek Hazreti İbrahim'i her namazımıza dahil ederiz. Bir zamanlar şöyle bir tekerlemeyle öğretirlerdi çocuklara dinlerinin temel esaslarını hocalar. Kimsin diye sorulunca kimlik kartımızı şöyle doldururduk: ben İbrahim milletinden, Muhammed ümmetindenim diye tanıtırdık kendimizi. İbrahim milletine uymamız emredilmiştir. İşte o yolun başındaki büyük liderin hayatından bir küçücük kesit sunuyoruz. 74. ayetten başlıyor. Hepsini bitiremeyeceğiz tabi ama konuya bir giriş yapalım. وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ لِأَب۪يهِ اَذَرَ. Bir zaman İbrahim babası Azer'e dedi ki: اَتَتَّخِذُ اَسْنَامًا آلِهَ. Siz şu putları tanrı diye inanıyorsunuz öyle mi? Siz şu ellerinizle yaptığınız, kendiniz biçim verdiğiniz, kendiniz ortaya çıkarttığınız putlara tanrı diye tapınıyorsunuz öyle mi? İnni araka ve kavmeke fi dalalin mubin. Yani baba, ben görüyorum ki sen de senin kavmin de apaçık bir sapkınlığa düşmüşsünüz. Neden? Ya baba, aklı başında olan insan kendi yaptığının kendisinin tanrısı olmasına nasıl göz yumar? Bakın Hazreti İbrahim'in babası için olan şu: yaşadıkları dönemi hatırlayın. Milattan önce 2200 yılları falan, 2100-2200 yılları Bugünkü Irak'ın güney tarafları, yani Türkiye sınırına yakın bölge, Ur denilen bir şehir var. O bölgede yaşıyorlar. Kildaniler denilen bir devlet var. Babil medeniyeti, Babil İmparatorluğu oralarda yaşanmış. İnsanlar göksel cisimleri, gök varlıklarını tanrılaştırmışlar ya da onları tanrıya ortak koşmuşlar, Allah'a ortak koşmuşlar. Ama yavaş yavaş bu şirkin tabiatıdır ha. Bir parantez açıverelim. Bu şirkin tabiatıdır. Allah'a ortak koşulanlar pratik hayatta Allah'ın önüne geçerler. Şöyle değildir bakın. Herhangi bir şirk dinine uyanlar, isterse bu Mekkeliler olsun, Hazreti Peygamber'in gönderildiği dönemdeki Mekkeliler olsun, ister Hazreti İbrahim'in karşısındakiler olsun, ister diğer peygamberlerin karşısındaki insanlar olsun, bir şirke düşen insanlar Allah'ın varlığına inanırlar, Allah'ın yüceliğine inanırlar, Allah'ın yaratıcılığına inanırlar. Eyvallah, evet doğrudur. Ama Allah'a ortaklar koşarlar. Burada sadece bir inanç problemi yoktur aslında. Sıra bunun pratiğe, yani hayata aktarılmasına geldiğinde Allah'a ortak koşulan varlıklar hayatı etkilemekte, hayatı yönlendirmekte Allah'tan öne geçerler. Yani kendilerine kulluk edilen asıl tanrılara onlar dönüşürler. Esasen bunun için onlar tanrılaştırılmışlardır. Onlar da kendilerince Allah'a ortak koştukları, tanrılaştırdıkları, kutsallaştırdıkları kimi varlıkları, bunlardan bir kısmı da ay, güneş ve yıldızlar mesela, onları temsil eden putlar yapıyorlarmış. Sembolleştiriyorlar bir takım putlarda. Peki hayatları nasıl yönlendiriyorlar? Yani alışverişlerini yönlendiren esasları kim belirliyor? Nasıl yaşayacaklarını, nasıl aile olacaklarını, hayata nasıl bakacaklarını, eşyayı nasıl değerlendireceklerini, değer yargılarını, iyi ve kötünün ne olduğunu, doğruyu ve yanlışı, faydalı ve zararlıyı, hakkı ve batılı belirleyen ölçüleri kim koyacak? Allah'la irtibatı kopartmışsın, araya birilerini koymuşsun. Sonuç, araya konulanlar bütün bu saydıklarımı belirleyen asıl güçler haline gelecek ve gelmiş de yani. Evet, sen ve kavmin baba apaçık bir sapkınlığa düşmüşsünüz dedi İbrahim Aleyhisselam. Babası kendi toplumunun seçkin, saygın bir bireyiydi. Çünkü kendi kavminde put yapıcılığıyla uğraşıyordu. Put yapıcılığı deyince bu bir heykeltıraşlık değil, bu bir marangozluk değil, bu bir döküm ustalığı değil. Evet doğrudur. Putu döküm yaparak yapıyordu. Veya bir taşı yontarak, heykeltıraşlık yaparak yapıyordu. Ya da marangozluk yaparak yapıyordu. Doğrudur ama yani yaptığı şey Tanrı. Öyle olunca insanlar ona bir marangoz, bir heykeltıraş, bir dökümcü muamelesi yapmazlar. Tanrı yapıcısı adam sonuçta. Yani bu demektir ki kendi toplumunun önemli bir din önderi aynı zamanda. O toplumun dini temsilcilerinden birisi. Sıradan bir esnaf olsaydı Hazreti İbrahim'le olan diyaloğu aktarılmaya bu kadar değer görülmezdi. Ben özellikle bir daha belirtiyorum. Hazreti İbrahim'in babası kendi toplumunun sıradan bir esnafı görülmüş olsaydı, bir esnafla, sıradan bir esnafla yapılan bir tartışma, bir peygamber tartışması kitaba girecek kadar önem kazanmayabilirdi. O toplumun dini liderlerinden, din sözcülerinden birisi. O yüzden zaten kralın yanında değer kazanmış. O yüzden zaten Hazreti İbrahim'in dedikleri toplumda büyük bir infiale, büyük bir tepkiye sebep olmuş. Neden? Çünkü kendi dinlerinin sözcüsü olanın oğlu kendi dinlerine itiraz ediyor. Herkesin dikkatini birden çekecektir. وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَٰهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ Biz İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu gösteriyoruz. Gösteririz. Kendi dönem için söyleyelim. Gösterdik. Allah Hazreti İbrahim'e yaşadığı bir takım olaylarda verdiği bilgilerle, kalbine ilham ettikleriyle, kafasına yerleştirdikleriyle, vahyettikleriyle göklerin ve yerin amacının ne olduğunu öğretti. Varlığa baktığında varlığın amacının ne olduğunu ona açık seçik öğretti. O yıldızları gördüğünde, ayı gördüğünde, güneşi gördüğünde, rüzgarı hissettiğinde, yağmurda ıslandığında, güneşte kuruduğunda, O ayağını toprağa bastığında, uyuduğunda veya uyandığında bütün bunların arkasında Allah'ın olduğunu, Allah'ın bir düzenlemesini yaşadığını çok net gördü, çok net öğrendi. Allah onu bu konuda kuşkuya düşmeyecek şekilde yetiştirdi, hazırladı görevine. Peygamberlerin özelliğidir demiştim. Peygamberlere Allah bu bilgiyi, bu kabiliyeti ya da bu donanımı kendi lütfundan verir. Biz Müslümanlar şuna inanırız ki peygamberlik çalışarak elde edilebilen bir makam değildir. Kesbi değildir. Bizim için peygamberlik vehbidir. Böyle ifade ederiz klasik kitaplarımızda. Peygamberlik vehbidir, kesbi değildir. Yani o kişinin kendi çalışmasının sonucunda ortaya çıkmış bir sonuç değildir. Neden Hazreti İbrahim'e göklerin ve yerin sırları, bilgileri, hikmetleri açıkça öğretilmiş? Çünkü onun mukinin, yani kesin inançlardan olması gerekiyormuş. Onun inancı kesin olacak ki o öyle bir yerde duracak ki insanlık şöyle bir yola geldi, yürüyüp geldikleri bir yol var. Öyle zihninizde tasavvur edin, canlandırmaya çalışın. Bir insanlık seli yürüyerek geliyor bir yolda ve bir noktaya geldiğinde yol çatallaşıyor. Sağa ve sola gitmeleri ihtimali var. İşte o çatalda duracak kişidir Hazreti İbrahim. Nereye gideceklerini göstermesi gerekiyor. İşte o yüzden Hazreti İbrahim'e en açık şekilde Allah göklerin ve yerin sırlarını, hikmetlerini, anlam ve amacını öğretti. Şöyle bir olay yaşandı. Felemma cenne aleyhil leylu ra'a kavkaben. Hazreti İbrahim hikmetle donanmıştı. İstidlaller, yani akıl yürütmeleri nasıl yapılması gerektiğini öğretti kendi kavmine. Bir gün etrafında birileriyle beraber otururken, bu kendi yaş grubu arkadaşları da olabilir. Bu o kavminden seçkin bir kitle olmalı, çok büyük bir ihtimalle ki etkisi büyük olsun. Onlarla otururken Hazreti İbrahim onlara inançlarının ne kadar temelsiz olduğunu göstermesi gerekiyor. Şöyle bir olay yaşamış, şöyle bir senaryolaştırma, şöyle bir akıl yürütme yöntemi kullanmış onları ikaz etmek için. Felemma cenne aleyhil leylu, gece onu kuşattığında, Hazreti İbrahim'i kuşattığında, ra'a kevkeben, o bir yıldız gördü. Kale, dedi ki, hâzâ rabbi, bu benim Rabbim dedi. Haşa ki kendi inancını ifade etmiyor. Çevresindekilerin inancını dile getirip o inancın kofluğunu anlatacak. Gece çöktü, yıldız göründü. Yıldıza tapıyorlar zaten o bölgenin insanları. Bu benim Rabbim dedi. Herkes için tabii ki anlaşılabilir, kabul edilebilir bir şey. Çünkü onlar da ona iman ediyorlar. Felemma efele, ama yıldız kaybolduğunda, batıp kaybolduğunda, görüntüden kaybolduğunda, ışığını sürdüremez olduğunda, kale dedi ki, la uhibbul afilin, ben varlığını koruyamayanları, kaybolup giden şeyleri sevmiyorum dedi. Bu bir soru işaretiydi etrafında onu dinleyenlerin. Varsayalım ki Hazreti İbrahim büyük bir gösteri düzenledi. Onu takip eden, dinleyen insanlara nasıl düşünmeleri gerektiğini öğretiyor. Yahu şu tapındığınız, ibadet ettiğiniz, Tanrı dediğiniz yıldızı görmüyor musunuz? Evet, size göründü ama kendi görünüşünü sürdüremiyor. Yani bugün bilim çok ilerledi efendim. Bilimsel açıklamaları var. İşte dünyanın güneş etrafındaki hareketinden dolayı gece olur. Gece olunca dünyaya çok uzak yerlerde olan gezegenlerin ışıkları bize ulaşır. Biz de onlara yıldız deriz falan. Bu açıklamalar hiçbir tanesi ayetin ifade ettiklerini boşa çıkartacak sözler değildir. Yani siz neye Tanrı diyorsunuz ki? Diğer gezegenlerin hareketlerine bağlı olarak ancak ışığını ulaştırabilen, o gezegenlerin hareketlerine bağlı olarak gene ışığını gösteremeyen varlığa nasıl Tanrı diyorsunuz? Sana görünebilmek için bile başkalarının hareketine muhtaçtır. Bir de altını çizerek söyleyelim. sana kendini gösterebilmek için bile başkalarının hareketlerine, başkalarının yaptıklarına muhtaç olan bir varlığa nasıl Tanrı dersin? Ben kaybolup gidenleri sevmem dedi. Sonra başka bir defasında yine otururlarken bir adım daha attı. Felemma ra'al kamera, ayı gördü bu sefer gökyüzünde. Bazigan pırıl pırıl parlıyor. Kale dedi ki hâzâ Rabbi. Yo dedi ya Rabbim bu dedi. Kavminin bir anlayışını daha dile getirdi. Felemma efele, sonra o ay kaybolunca, görünemez olunca kale dedi ki le'in lem yehdini Rabbi le'ekunenne minel kavmi dallin. Eğer Rabbim bana hidayet etmeseydi ben de sapıtıp gidenlerden olurdum dedi. Bu bir önceki cümledeki ifadeyi tekrar etmemek için ve kendi inancını çok açık öğrenmemizi sağlamak için söylenmiş bir söz. Kimilerinin haşa zannettiği gibi Hazreti İbrahim aslında yıldıza tapıyordu. Yok efendim sonra aya kulluk ediyordu. Ona Tanrı diyordu. Sonra Güneş'e Tanrı diyordu. Akıl yürütmeler yöntemiyle gerçek Tanrı inancına ulaştı. Öyle bir şey yok. Bak çok net bir şekilde ikinci aşamada dedi ki Rabbim bana hidayet etmeseydi ben de sapık kavimle beraber olacaktım yani. Bu toplum gibi sapıtıp gitmiş olacaktım. Bir yukarıdaki cümleyi tekrar etmedi sadece. Biz tekrar edelim mi aşağıda? Bir parantez açalım. Tekrar edelim. Nedir o? La uhibbul afilin. Ben kaybolup gidenleri, kendi varlığını koruyamayanları, kendi varlığı başkasının varlığına bağlı olanları sevmiyorum dedi. Yani Tanrı olarak kabul etmiyorum dedi. Üçüncü basamağa geçti. Her bir basamakta etrafındaki insanların inançlarını sarsarak ilerliyor bakın. Felemma ra'a şemse bazigaten, bir gündüz vakti bu sefer, güneş pırıl pırıl parlar bir vaziyette gördü. Kale dedi ki hâzâ Rabbi, hâzâ ekber. Dedi ki Rabbim bu olmalı çünkü bu en büyük dedi. Yani bu mudur Tanrı'nın ölçüsü yani? Çok parlak. Yani eğer gerçekten buysa çok komik bir kriteriniz olmalı Tanrı'nın ne olduğu ile ilgili. Bu en büyüktür dedi. Ama bekledi. Akşam olduğunda etrafındakilere tekrar belki toparladı veya belki aynı yerde oturmaya devam ettiler. Onlara aynı sözü bir daha söyledi. Felemma efelet, güneş kaybolunca kale ya kavmi inni beriyum mimma tüşrikun. Ey milletim dedi. Ey halk, ey toplumum, ey hemşehrilerim, ey arkadaşlarım, ey bizimkiler. Ben sizin taptıklarınızdan beriyim dedi. Ben sizin tanrı dediklerinize tanrı demem. Sizin tanrı dedikleriniz mantıklı bir açıklaması bile yok. Yahu Nemrut tanrıyım diyor. Siz de Nemrut'a tanrı diyorsunuz. Siz adamın yemeğini hazırlamasanız adam açlıktan ölecek. Siz adamın sarayını korumasanız adam kendisini korumaktan aciz. Kendi ihtiyaçları için başkasına muhtaç olan bir krala nasıl tanrı diyorsunuz? Gezegenlerin hareketlerine bağlı olarak görünüşü ortaya çıkan ve yine gezegenlerin hareketlerine bağlı olarak görüntüden kaybolan gök cisimlerine nasıl tanrı dersiniz? Yeryüzüne inin. Kimi hayvanların tanrı olduğuna inananlar için söyleyelim. Sizin rahatlıkla avlayabildiğiniz, kendisinden korunabildiğiniz, onu hapsedebildiğiniz o hayvanlara nasıl tanrı dersiniz? Herhangi bir insan da olabilir bu iş. Herhangi bir soyut ideoloji de olabilir bu iş. Sen içeriğini dolduruyorsun. İçeriğini senin doldurduğun şeye nasıl din dersin, nasıl tanrı dersin? Ben sizin ortak koştuklarınızın hepsinden uzağım dedi. Peki ne yapacağım? Bütün o tanrıları reddettim. Peki nerede duracağım? İnni vecehtu veçhiye lillezî fatara's semâvâti vel arda hanîfen. Ben yüzümü yani kalbimi, benliğimi, bilincimi, hayatımın bütününü gökleri ve yeri yoktan yaratan, ilk olarak yaratıp ortaya çıkartan Allah'a döndüm. Ben Allah'a bağlandım. Üstelik hanifen. Bu sözümde o kadar samimiyim ki hanif kelimesi birçok manayı kendisinde aynı anda barındırmaktadır. Sadece T tek tanrı inancını yani tevhid inancını ifade etmez. Aynı zamanda tevhid inancının zorunlu gereği olan ahlaki özellikleri de içinde barındırır. Ben hem kalbimi hem de tüm davranışlarımı tevhid esası üzerine bina etmiş, ona yönelmiş bir kişiyim dedi. Ve ma ene minel müşrikin, ben müşriklerden değilim. Allah'a ne düşüncemde, ne inancımda, ne davranışımda ortak koşanlardan olmayacağım, olmadım, değilim mesajını verdi Hazreti İbrahim. Tabii bu tartışma devam edecek. Allah izin verirse kavmiyle olan tartışmasını da önümüzdeki hafta anlatmaya çalışacağız. Allah gerçekten izinden gideceğimiz kişileri hiç unutmamayı bize nasip etsin. Doğru hidayet önderlerinin izi üzere yaşamayı, Allah'a kul olarak yaşamayı, inancımızı, düşüncemizi ve davranışlarımızı Allah'ın istediği gibi düzenleyebilmeyi nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.